Ayrım 12, sayfa 134. Yanılıyorsun dostum. İlk bakışta söylediklerin mantıklı gibi geliyor ama bu suikastin arkasında FSB olunca her şey değişir. FSB devlet içinde devlettir. Bu suikastı önleyebilmek için teşkilatın üst kademelerindeki bazı yetkililerin giriştikleri bu alçakça teşebbüsü tüm delilleriyle Başkan Putin'e kanıtlamamız gerekiyor. Ancak ondan sonra başkan gereken tasfiyelere girişebilir. Serkan içtenlikle sordu. Kim bu planı organize edenler? Dedim ya, FSB'nin üst kademesindeki bazı bürokratlar, aralarında bazı siyasiler de var. Şimdilik sana adlarını söyleyemem. Serkan hafifçe gülümsedi. İnanılması oldukça zor bir hikaye diye mırıldandı. Ne yani, bana inanmıyor musun? Samimi kanaatimi söyleyeyim mi? Söyle tabii. Anlattıkların bana hiç de inandırıcı gelmiyor. Ama senin teşkilatın bana inandı. Aksi halde beni tutuklayıp bizimkilere teslim ederlerdi. Fakat yapmadılar. Neden? Bizimkilerin değerlendirmesini bilemem. Kim bilir, onlara belki başka hikayeler de anlatmışsındır. Hayret diye söylendi Mihail. Nasıl olur da MIT yanıma senin gibi bana inanmayan birini verebilir? Şaşılacak şey. Ne yazık ki bu göreve pek apar topar çağrıldım ve olayı yeterince inceleme fırsatım olmadı. Detayları sorgulanmanı, takip şansım olsa görevi kabul etmezdim. Cidden garip bir insansın dostum. Ama açık sözlü olman hoşuma gitti. Çok da pervasızsın. Niyetim kötü olsa seni şu an temizlerdim. Senin silahın yok ama benim üstümde iki tabanca var. Dilesem seni, inin, cinin top oynadığı şu ıssız yerde tek bir kurşunla öldürebilirim. Ama telaşlanmana gerek yok. Çünkü böyle bir niyet taşımıyorum. Ben vefalı bir insanımdır. Ülkeme ancak sizin MIT'in imkanlarıyla dönüş yapabildim. Başkan Putin'in hayatını kurtardığımda Rusya bu yardımlarınız için minnet duyacak ve teşkilatlarımız arasındaki bağ daha da güçlenecektir. Dokunaklı bir açıklama diye mırıldandı Serkan. Yoksa bana hala inanmıyor musun? Aklımı karıştıran bir yığın soru var. Hepsini açıklayacak ve seni tereddütlerinden kurtaracak zamanım yok ama beynini kemiren en önemli sorun neyse onu sor, açıklayayım. Tamam, anlaştık sayılır. Sor öyleyse hadi. Bu suikast planı ne zaman kararlaştırıldı? Yaklaşık 1 yıl önce. 1 yıl önce mi? Evet. Dalga mı geçiyorsun? Unutma, ben de istihbaratçıyım. Böyle kritik bir plan hiçbir yıl ertelenir mi? İmkansız bu. Hayır, değil. Karar 1 yıl önce alındı ama bazı şartların tahakkuku için zamana ihtiyaç vardı. Özellikle yeri, zamanı ve Başkan Putin'in yerine geçecek kişinin belirlenmesi gibi bazı problemlerin halli gerekiyordu. Serkan yine olumsuzca başını salladı. Olmaz öyle şey. Bu anlattıklarının hepsi zaten o kararın alınmasından önce kararlaştırılıp gerçekleşir ve geriye sadece tetik çekme işi kalır. Yer ve zaman o kadar önemli değildir. Ama en önemlisini unutuyorsun. Neyi? Beni. Seni mi? Evet, ben Counter Intelligence Service'in muavinlerinden biriydim. Tüm gizliliğine rağmen bu planla ilgili bir disketi ele geçirdim ve sakladım. Kimden sakladın? Saçma sorular sorma gecenin bu saatinde. Tabii ki bu hain planı organize edenlerden. Neden hemen Başkan Putin'e bildirmedin? Sen hiyerarşi neden denen şeyi bilir misin? Benim üstlerim varken başkanla görüşme şansım asla yoktur. Üstlerim bu işin organizatörleri olsa da mı? Evet, aynen öyle. Peki o zaman nasıl bir plan yaptın başkanınızı kurtarmak için? Mihail küçümseyen bir eda ile sırıttı. Bazı şeyler kendiliğinden gelişti. Nasıl yani? Başkan Putin'e ihanete kalkışanlar tüm planları açıklayan bir disketin mevcudiyetini öğrendiler. Aralarındaki muhbiri araştırmaya başladılar. Planı ertelemeye kalkıştılar, zira plan Başkan Putin'e ulaşırsa bu hepsinin sonu olurdu. Kuşkulandıkları 3 kişi vardı, şubenin 3 muavini yani. Bunlardan biri de bendim. Devam et. Mihail ters ters Serkan'a baktı. Bana inanıp inanmaman hiç umurumda değil, sana yine de gerçekleri anlatacağım. Bizden şüpheleniyorlardı ama ihaneti açığa çıkaracak olan kişinin hangimiz olduğu hususunda bir türlü karara varamıyorlardı. Bir bakıma şanslı sayılırdım. Zira diğer 2 muavin benden kıdemliydiler ve organizasyon benden saklanmıştı. Yine de bizi tasfiyeye tabi tuttular. Ne yaptılar? Baş muavin Sergey Ushakov bir trafik kazasında öldü. Tabii bu gerçek bir kaza değildi. Senin anlayacağın öldürüldü. Ya diğeri? Vladimir Pronichev intihar etti. Yani o da mı bir cinayetti? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Belki haince tertiplenen suikast teşebbüsünden onun da haberi yoktu. Ama sanırım onu sıkıştırdılar. Böyle bir zan altında kalan Vladimir gerçekten de intihar etmiş olabilir. Bilmiyorum. O çok dürüst ve namuslu bir insandı. Böyle bir plana iştirak edeceğini sanmam. O zaman bütün şüpheler senin üzerinde toplanmıştı herhalde. Yine yanıldın. Onlara göre iki hain adayı daha vardı. Birini öldürmüşlerdi, diğeri ise zan altında kalınca intihar etmişti. Daha çok Vladimir Pronichev'den kuşkulandılar. Ben en kıdemsizleriydim ve organizasyonun hiçbir toplantısına iştirak etmediğim için yakayı sıyırmıştım. Yine de bir tedbir olarak beni görevden alıp sürdüler. İstanbul'a değil mi? Aynen öyle. Kıdemim göz ardı edilmiş, işe yeni başlayanlar gibi bir konsolosluğa ateşe olarak sürülmüştüm. Sonra ne oldu? FSB içindeki kaynaşma durulmadı çünkü tüm gayretlerine rağmen kayıp disket bulunamıyordu. Yapacakları iki şey vardı. Ya dediğin gibi suikasti bir an önce gerçekleştirecekler ya da aralarındaki haini ortaya çıkaracaklardı. Zira suikast yapılmış olsa bile bu korku Demokles'in kılıcı gibi onların geleceği üzerine sallanacaktı. Bu durum da Rusya'da yeni ihtilallere olanak verecekti. Bu yüzden önce o disketi bulmaya ve gerçek haini tespite karar verdiler. Moskova'dan ayrılışımın üzerinden yaklaşık 5 ay geçmişti. Karımı İstanbul'a yanıma almak istiyordum ama FSB çeşitli idare engeller çıkararak karımın yurt dışına çıkışını engelledi. Gerektiğinde onu bana karşı bir koz olarak kullanmaktı niyetleri. Bu arada çok üst düzeydeki organizasyona iştirak etmiş tüm şahıslar hakkında gizli araştırmalar yürütüldü ve hepsi temiz çıktı. Aralarında böyle bir muhbir olmadığı anlaşılınca şüpheler benim üstümde yoğunlaştı. Ve geçen ay ani bir emirle Moskova'ya çağrıldım. Ve tabii gitmedin. Doğru, gitmedim. Yapabileceğim tek bir şey kalmıştı. O da bulunduğum ülkenin istihbarat servisine sığınmaktı. Sen de MIT'e başvurdun. Aynen öyle. Bizden iltica talebinde bulunmamışsın. Bu da doğru. Zira niyetim iltica etmek değil, asıl görevimi yerine getirmekti. Neden Amerikan, İngiliz veya Fransız misyonlarına değil de MIT'e gittin? Bak, bu ilginç bir soru. Aslında bakılırsa bunu düşünmedim değil. Birkaç gün kararsız kaldım ama onlara güvenemedim. Güvenemedin mi? Bu hiç de ikna edici bir sebep değil. Bunu anlamakta zorlanacağını tahmin etmiştim zaten. Aslında tam bir Rus gibi düşündüm. Ne anlama geliyor bu? Biraz anlamaya çalış dostum. Ben bir Rusum. O saydığın devletlerle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uzun yıllar soğuk savaş sürdürdük. Neredeyse yarım asır. Değişen dünya karşısında beynimizdeki bu şartlanmanın silinip yok olduğunu mu sanıyorsun? Eski dengelerin değiştiğini ben de biliyorum. Ama bana samimi bir itirafta bulun. Bir istihbarat elemanı olarak sen bu soğuk savaşın kesinlikle bittiğine inanıyor musun? Serkan birkaç saniye sessiz kaldı. Cevap vermeden önce iyice düşünmüştü. Hayır, inanmıyorum diye fısıldadı. O halde bana hak verirsin. Size başvurmam kanımca en akıllı yoldu ve ben de onu yaptım. Peki bizim bu işten de menfaatimiz olacak? Mihail yeniden gülümsedi. Bunu kavrayamıyor musun? Sizin yardımlarınızla başkanımızın hayatı kurtulacak. Bu da FSB ile MIT arasında daha köklü ve komşuluk hukukumuza uygun yeni bir ilişkinin başlangıcı olacak tabii ki. Devrin değiştiğini az önce sen söyledin. Artık siyasetle istihbarat iç içe yürüyor. Bunu inkar edebilir misin? Serkan pek tatmin olmamıştı ama tartışmayı daha da fazla uzatmak istemedi. Çünkü amiri Cumhur Orkal'ın onun kulağına fısıldadığı bazı şeyler vardı ve onun şimdilik bunları açıklamaya hiç niyeti yoktu. Gecenin karanlığında istasyonun yakınındaki ufacık parka benzer yerde tahta banklardan birine oturmuşlardı. İkisi de üşüyordu. Konuşmayı kesince sanki titremeleri daha da artmıştı. Neden sonra Serkan sordu. Bu sakladığın disket Podyupya'da mı? Mihail cevap vermeden Serkan'a bakıp sırıttı. Evet dostum. Bari güvenli bir yerde mi? Bundan kesinlikle emin olabilirsin. Hala anlamadığım noktalar var. Hadi sor bakalım, belki onları da cevaplandırırım. Disketi sakladığın yerden alsam bile, onu nasıl başkana götüreceksin? Bu şartlar altında Moskova'ya bile ulaşman imkansız. Söylediklerine bakılırsa her tarafta seni arıyorlar. Sen endişelenme. Ona da bir çözüm buldum. Sadece biraz sabırlı ol. Bu kez gülümseme sırası Serkan'a gelmişti. Endişelendiğim yok, ayrıca sabırlıyım da. Hayatı tehlikede olan benim değil, senin başkanın. Yine sustular. Dağlardan kopup gelen soğuk rüzgar ikisini de titretiyordu. Mihail konuyu değiştirdi. Buraların havası sert olur, üşüyor musun? Evet diye homurdandı Serkan. Buralarda sığınacağımız kapalı bir yer yok mu? İstasyon binasından başka yer yok. Ne bekliyorsun ki? Burası dağ başındaki bir köy. Trene binmek için niye burayı seçtin? Tenhalığından mı? Dostum, bazen çok abes sualler soruyorsun, diye homurdandı Mihail. Yemek vagonuna geçelim mi, aç mısın, diye sordu Boris. Tamara başını iki yana salladı. Hayır, hiç aç değilim. Çay ya da kahve içmek ister misin? Genç kadının cevabı yine menfi olacaktı ama kompartımanın sıkıcı havası, karşılarındaki yaşlı kadının üzerlerinden hiç ayrılmayan bakışları ve nihayet rahat konuşamamanın verdiği daralma ile Tamara bu teklifi bir kurtuluş gibi gördü. Fena olmaz, dedi. Yerlerinden kalktılar. Genç kadın hafifçe dirseğinden tutan Boris, kompartıman kapısını açarak ona yol verdi. Katarın sonuna doğru yürümeye başladılar. Boris'in yemekli vagona gitme teklifi sadece çay veya kahve içmek isteğine dayanmıyordu. Ajanın asıl niyeti etrafı araştırarak peşlerindeki muhtemel FSB ajanlarını tespite çalışmaktı. Ama şimdilik bunu genç kadına söylemekten kaçınmıştı. Vagonların koridorlarını geçerlerken sık sık kompartmanlara bakıyordu. Ne yazık ki çoğunun kapıları ve perdeleri kapalıydı. Koridorda ayakta durmuş, sigara içerek karanlık manzarayı seyreden veya gevezelik eden yolcular arasında da şimdilik şüpheli birine rastlamamıştı. Ama bu fikrini değiştirmeyecekti. Mutlaka bu trende FSB ajanları olmalıydı. Tek isteği merkezden yüzüne aşina olduğu veya çağrışım yapabileceği birilerine rastlamaktı. Restorana vardıklarında masaların çoğunun dolu olduğunu gördüler. Güçlükle boş bir masa bulup oturdular. Kompartmanın sıkıcı atmosferinden kurtulan Tamara biraz nefes almış gibiydi. Yüzü hafifçe pembeleşmiş, rahatlamıştı. Tretyakov ise yanındaki kadını unutmuş gibi bakışlarıyla vagonu tarıyordu. Birden giriş kapısının yanında tek başına oturan bir adam dikkatini çekti. Yüzü sanki aşina gibi gelmişti. Aralarında epeyce mesafe vardı, gözlerini kısarak adama bir daha baktı. Emin olamıyordu ama göz hafızası çok güçlüydü ve sanki onu daha evvel görmüş gibi bir hisse kapılmıştı. Üstelik çok kısa bir zaman içinde de olsa adamla göz göze gelmişler ve Boris'in kendisine baktığını gören adam hemen bakışlarını kaçırmıştı. Boris Tretyakov çok deneyimli bir ajandı. Ancak tanınmaktan korkan biri böyle davranırdı. Bu adam kesinlikle FSB'den, diye düşündü. Tabii başkaları da olabilirdi. Yanlarına gelen garsona kahve sipariş ettiler. Vagon restorana devamlı yeni yolcular geliyordu. Yolcuların çoğunu teşkil eden fakir güneyli köylüler, yemek yerine çay ve kahve içmekle yetiniyorlardı. Yine de etrafta boş masa kalmamıştı. Çaktırmadan kapının dibine oturan adama bir daha baktığında, adamın yerinden kalktığını ve vagondan çıktığını gördü. Bir an acaba yanıldım mı, diye düşündü Boris. Ama ön sezileri yanılmadığını, daha dikkatli olması gerektiğini söylüyordu. Adamı boşalttığı masa hemen yeni yolcular tarafından doldurulmuştu. Boris ise hala tetikteydi. Yine de Podupie'ye kadar bir şey olmayacağından emindi. Erken bir müdahalenin FSB'ye hiçbir yarar sağlamayacağını çok iyi biliyordu. Bu arada eni konu rahatlayan Tamara ona bin bir sual soruyordu. Genç kadını yeniden endişeye düşürmek istemeyen ajan da elinden geldiğince ona cevap vermeye gayret ediyordu. Tamara'nın beni dinliyor musun Boris demesiyle toparlandı birden. Pardon, diye fısıldandı genç adam. Son sorunu duyamadım. Ne demiştin? Genç kadın ışıldayan gözleri sitem eder gibiydi. Beni dinler gibi görünüyorsun ama sanırım aklın başka yerde. Mihail ile paylaştığın okul yıllarını sormuştum. Yanılmıyorsam onunla taban tabana zıt karakterdesinin. Nasıl anlaşmıştınız? Boris gülümseyerek doğru, diye mırıldandı. Yapılarımız, düşüncelerimiz hiçbirbirine uymazdı. Sık sık tartışır, hatta kavga ederdik. Fakat bizi birbirimize çeken de buydu sanırım. Hani zıt elektrik yüklü bulutların birbirini çekmesi gibi. Ama zaman geçtikçe birbirimizden ayrılamaz olduk. Ta ki mektep bitip Podupie'den ayrılıncaya kadar. Neden sonra birbirinizi hiç aramadınız? Ajan dudak büküp homurdandı. Hayat şartları işte. Biliyorsun, ikimiz de yetimdik, koptuk. Mektuplaşmadınız mı hiç? Ne yazık ki bu şansımız da olmadı. Beni Kiev'e yolladılar. Tamara bir şey söylemişti fakat Boris kadının ne dediğini duyamadı. Zira gözleri tam o sırada yemek vagonunu içeriye giren adama takılmıştı. Bu yeni gelen yolcuyu tanımıyordu ama o pek güvendiği sağduyusu çoktan sinyaller vermeye başlamıştı. Çünkü bu adam kesinlikle Güney köylülerinden birine benzemiyordu. Sırtında gri renkte takım bir elbise, yelek, beyaz gömlek ve bordo bir kravat vardı. Kısacası bu posta trenin içinde görüntüsü yadırganıyordu. Boris adama bir kere daha dikkatle baktı. Kapı dibinde oturan şüphelendiği o adamın çıkmasının hemen ardından bunun içeriye girmesi oldukça manidardı. Muhtemelen gözetleme nöbetini devir alıyordu bu yeni gelen. Adam boş masa arayışı içindeydi ve onların bulunduğu yana hiç başını çevirip bakmamıştı henüz. Yer kıtlığından masalarda hiç birbirini tanımayan insanlar birlikte oturuyordu. Posta treninde bu yadırganacak bir durum değildi. Şık giyimli adam şimdi onların oturduğu masaya doğru yaklaşıyordu. Hala masadaki iki boş iskemleyi görmemiş havalarındaydı. Boris Tamara'ya dikkatli ol diye fısıldadı. Sanığım bir konuğumuz var. Sorularına cevap bekleyen genç kadın irkildi birden. Ajanın uyarısını anlamakta gecikmemişti ama elinde olmadan yanakları kızardı. Hemen sustu, başını arkaya çevirip meşhur ziyaretçiyi görmeyi çok istiyordu fakat iradesini zorlayarak son anda bakmaktan vazgeçti. Koyu gri elbiseli adam tam önlerine gelince sanki boş yeri yeni görmüş gibi iyi akşamlar dedi. Acaba masanızda oturmamda mahsur var mı? Ne yazık ki vagon restoranda başka boş masa yok. Boris adamın makbul kuzey aksanıyla konuştuğunu hemen anlamıştı. Bu yöre insanların aksanını iyi bilirdi. İlgisizce omuz silkti. Tabii iyi oturabilirsiniz. Biz de zaten az sonra kalkacaktık. Adam başıyla kibar bir şekilde Tamara'yı da selamlarken umarım sizleri rahatsız etmedim diye fısıldadı. Genç kadından ses çıkmazken Boris hayır rahatsız etmediniz dedi. Adam çoktan oturmuştu bile. Onlarla ilgilenmez görünmeye çalışarak servis yapan garsonlardan birine işaret etti ve alelacele koşan garsona yemek siparişi verdi. Evli çift rolündeki Boris ile Tamara konuşmayı kesmişlerdi. Genç kadının yanakları gittikçe kızarıyordu. Masalarına oturan adamın FSB ajanı olduğunu anlamış, en azından Boris'in öyle düşündüğünü sezinlemişti. Garson yemekleri masaya bırakıp uzaklaşınca adam aynı güler yüzle mırıldandı. Adım Andrei Soldatov. Ticaretle meşgulüm. Volgograd'a gidiyorum. Yorum bir hayli uzak. Yolculuk biraz sıkıcı geçeceği benziyor. Trende oldukça kalabalık. Arkasına yaslanan Boris adamı süzdü önce. Sonra kelimelerin üzerine basa basa konuştu. Pek kalabalık sayılmaz. Yoksa Volgograd'a ilk tren yolculuğunuz mu? Kendini Andrei... Evet, trende ilk gidişim. Daha önceleri uçağı tercih etmiştim. Ne ticareti yapıyorsunuz Bay Soldatov? Alıyorum, satıyorum. Bir tür aracılık da diyebilirsiniz. Rusya artık hür teşebbüs için bir cennet sayılır. Tabii kendi adıma ufak tefek işler de yapıyorum. Liberal ekonominin nimetlerine erişmek biraz zor oluyor. Zira hala yeterli tecrübemiz yok. Ama keyif verici olduğunu da inkar edemeyiz. Ne alıp satıyorsunuz? Çeşitli şeyler. Kâr getireceğine inandığım her şeyi. Mesela, adam bir an durakladı. Sonra aceleyle mırıldandı. Mesela şimdi 40 balya yapağı almaya gidiyorum Volgograd'a. Bu mevsimde yapağı almaya ha? Hem de Volgograd'a. Benim bildiğim yapağı koyun ve kuzuların ilkbaharda kırpılan tüyleridir, değil mi? Kışın tam ortasındayız. Mevsim müsait mi bu işe? Soldatov hiç bozuntuya vermedi. Ticaretin en güzel yanı da bu işte. Bir tüccarın elinde kelepir mal buldum. Hemen ucuz bir fiyata bağladım. Alıp Moskova'ya döneceğim. Boris inanmış gibi başını salladı. Evet, haklı olabilirsiniz dedi. Siz ne işle meşgulsünüz Bay... Soldatov herhalde uydurma bir ad vereceğini düşünüyordu Boris'in. Ama ajan hiç oralı olmadan fısıldadı. Boris Tretyakov adım. Eşim de ben de öğretmeniz. Öyle mi, ne kadar güzel. Hangi şehirde çalışıyorsunuz? Grants'ta. Eh, sizin yolunuz kısa sayılır. Yarın öğleden sonra varacağız oraya. Evet, bir aksilik olmazsa. Bay Tretyakov, yolumuz uzun sayılır. İzin verirseniz size ve eşinize bir vodka ikram edebilir miyim? Böylece biraz sohbet eder, vakit öldürürüz. Bu yolculuk hiç bitmeyecek gibi geliyor insana. Çok naziksiniz Bay Soldatov ama karımla ben çok yorgunuz. Kompartımanımıza çekilmek üzereydik. Adam ısrar edemedi. Nasıl isterseniz dercesine başını sallamakla yetindi. Tamara ile Boris adama veda edip yerlerinden kalktılar. Kapıya doğru ilerlerken genç kadın bu yaptığını hiçbir anlam veremedim diye fısıldadı. Ne yaptığımı? Hem mesleğini gizleyip öğretmeniz dedin, hem de gerçek adını söyledin. Tutarsız bir davranış değil miydi bu? Kasten öyle yaptım. Neden? Çok basit değil mi Tamara? Hiçbir ajan mesleğini açığa vurmaz ama ona gerçek adımı söylemekle kendisinden şüphelenmediğimi gösterdim. Sanki tesadüfen trende yüz yüze geldiğimiz ama bir daha asla karşılaşmayacağımız bir insan gibi davrandım. Daha inandırıcı değil mi? Kendisinden şüphelenmediğimi sanacaktır. O adamın gerçekten FSB'ye mensup olduğuna emin misin? Adım kadar Tamara. Sanırım trendeki ajanların başı o. Yemekli vagondan çıktılar, kompartımanlarına doğru ilerlerken ikinci vagonun koridorunda Boris, restoranda ilk karşılaştığı ajanı gördü. Adam ayakta dikilmiş sigara içiyordu. Yaklaşan çifti görünce hiç ilgilenmiyormuş gibi davrandı. Ajanın yanından geçip yollarına devam ettiler. Adam arkalarından gelmemişti. Kompartmanlarına yaklaştıkları sırada genç kadın fısıldadı. Boris, acaba bu trende kaç FSB ajanı vardır? Sayılarını kesin bilemem ama en azından ikisini tespit ettim. Tamara şaşırmış gibi başını çevirip yanında yürüyen Tretyakov'a baktı.